Biliyorsunuz teknoloji transferi konusunda Bilsat uydusu yapıldı. Ona baya bir para harcandı. Maalesef o projenin kapsamında çok az sayıda insanımız belli bir bilgi birikimine sahip oldu. Gerçi şu an o arkadaşlarımızdan bir iki tanesi uydu geliştirme konularında çalışmalarını hala sürdürüyorlar ama yani o bütçe başka türlü de harcanabilirdi diye düşünüyorum. Bilsat projesindeki deneyimin de kullanıldığı bu TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar şu an RASAT uydusunu geliştiriyor oradaki arkadaşlarımız. RASAT uydusunun da bu yıl sonuna doğru fırlatılması planlanıyor. Bu da yine bir LEO uydusu, yere yakın yörünge uydusu. Tam rakamını söylemeyelim ama 10 metre, 10-15 metre civarında bir çözünürlüğe sahip kamerası ana yük olarak gündemde. TürkSat'tan bahsedebiliriz. TürkSat'ta uzun zamandır Türkiye'nin haberleşme uydularını yapma düşüncesi taşıyor. Zannediyorum yaklaşık en erken 5 yıl olacak herhalde. 5 yıl sonrasında işte belli bir plan dahilinde Türkiye'nin haberleşme uydularını Türkiye içerisinde yine bu bahsettiğim kurumlarla geliştirmeyi planlamış durumdalar. Dolayısıyla baktığımız zaman geleceğe yönelik bir uydu yol haritası var aslında. Dolayısıyla birçok kurumun devreye girmesi gerekecek bu konu. Onun dışında yine Aselsan uydu teknolojisi çalışmalarına girmiş durumda. Zaten belli bir deneyimi ve altyapısı söz konusu. Şu anda Bilkent Üniversitesi ile bir transponder geliştirme projesi. Yine güzel bütçeli bir proje. Bu konuda çalışıyorlar. Elbette uzay teknolojileri çalışmaları sadece uydu içermiyor. Onun dışında uzaya erişim de çok çok önemli. Uzaya erişim olanağınız yoksa sizi uzaya eriştirecek diğer ülkelere, kurumlara bağlısınız. Dolayısıyla uzaya erişim çok önemli. Bu kapsamda da Türkiye'nin bir ulusal fırlatma sistemi projesi var. Bu projenin sorumluluğu da yine milli kuruluşlarımızdan Roketsan'a verilmiş durumda. Roketsan'da birçok diğer milli kurumla işbirliği içerisinde bu çalışmaları sürdürmekte belli bir yol haritası kapsamında. Bu projelere yönelik daha birçok bilgiyi vermek söz konusu ama dediğim gibi bu bilgi düzeyini burada kesmek durumundayım. Ancak sizlerden gelecek sorular doğrultusunda yeni belli çerçevede bu bilgi düzeyini arttırmak söz konusu olacak. Bizim uydu çalışmaları konusunda bilgi vermek istiyorum şu an. Biz Teknik Üniversitede Uzay Mühendisliği bölümünü oluşturuyoruz. Tabi disiplinler arası bir bölüm. Bu kapsamda diğer birçok mühendislik alanı ile de yakından ilişkiliyiz. Kendimize biçtiğimiz görevler arasında hem uzay aracı geliştirme, yani özellikle uzay aracı tasarlama, geliştirme ve prototipleme. Tabi uzay aracı dediğimizde işte uydu türü veya uzayda seyahat eden sistemler gibi uzaya eriştiren sistemler de söz konusu. Bugünkü konumuz uydular olduğu için öncelikle uydu türleri konusunda bir bilgilenmeye de hatırlatma yapmak istiyorum. Uyduları görevlerine ya da kütlelerine göre sınıflamamız söz konusu. Öncelikle görevlerine göre bir sınıflamak gerekirse haberleşme uyduları diyebiliriz. İşte ülkemizde TürkSat'ın ilgi alanına giren, özellikle de ya hepsi olmasa da işte 36 bin kilometre civarında yere eş zamanlı yörüngede bulunan işte televizyon yanıları vesaire gibi işleri gören uydular, genellikle de bunlar büyük uydular. Bunun dışında kullanılan yer gözlem uyduları, işte gözetleme, keşif gibi dünyaya bakan uydular, uydu türleri. Bunlar değişik büyüklükte olabiliyor bunlar. Onun dışında yönelim uydularımız söz konusu. Bunlar da genellikle yerdeki değişik sistemlerin yön bulmalarını sağlayan uydular. Uzay gözlem uyduları var. Bunlar da yere değil, uzaya bakanlar. Uzay teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu gibi. Biyo uydularımız söz konusu. Bunlar da genellikle biyolojik deneylerin yapıldığı uydular. Bir de uzay istasyonumuz var. Uzay istasyonları da şu an uydular içerisinde insan barındıran tek uydu türü. Elbette yine hayatımız için çok önemli olan hava durumu uydularının da ayrı bir sınıf olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi de kütlelerine göre sınıflarsak ki bizim uydunun işlevini de bu kapsamda ele alacağız. Son 10 yıldaki sınıflamaya bakarsak büyük uydular diyebiliriz. Genellikle büyük uydular 1 tonun üzerindeki uydular. Bizim TürkSat 3A gibi. Orta boy uydular bazen bu sınıflama atlanabiliyor. 500 kilo ile 1 ton arasında olanlar. Mini uydular var. Mini uydular oldukça önemli. Bunlar %500 kilogram arasında. Bizim Göktürk 2 bu sınıf bir uydu olacak. Mini uydular teknolojik olarak şu an gitgide artan bir öneme sahip ve uydu teknolojileri geliştirme çalışmalarının ne diyeyim büyük bir oranı şu an mini uydular üzerine. Özellikle 100 kilo civarındakiler. Bunun dışında 10 ile 100 kilo arasında olan mikro uydular, bunların önemi de gittikçe artıyor. Nano uydular 1 kilo ile 10 kilo arasında. Piko uydular 1 kiloya kadar olanlar ki bizim uydumuz 990 gram İTÜ FİSAT 1 bu sınıfa giriyor. Bir de 100 gramın altı 100 grama kadar olan da femto uydular kütlelerine göre uydu sınıflamasını oluşturuyor. 1 kilonun altında olması tabii küp şeklinde olmasını gerektirmiyor. Ancak bir küp uydu standardı söz konusu. Küp uydu standardı uyanınca da küp şekilde bir uydu olması gerekiyor. Küp uydu standardı 1999 yılında başladı küp uydu çalışmaları. CubeSat adı altında. Kaliforniya Politeknik ve Stanford Üniversitesi'nin uzay teknolojilerindeki ilgi ve çalışmaları arttırmaya yönelik bir kararıydı aslında. Bu kapsamda bir standart üzerine çalıştılar. İşte boyutları 10 santim, 10 santim, 10 santimlik bir küp. Böyle bir yapı. Kütlesi de en çok 1 kilogram olsun. Dolayısıyla Pico uydu sınıfına giriyor. 2003 yılında yayınlanan standart 2009 yılının başına kadar geçerliliğini korudu. Bizim uydu geliştirmemiz de bu standarda göre gerçekleşti. 2009 yılı başında ise standart yenilendi. Şu an küp uydular bir birim uydu yani 10-10-10'luk bir uydu 1,33 kilograma kadar oluyor. Dolayısıyla artık Pico uydu değil nano uydu sınıfına giriyor. 3 tanesini de bir arada kullanabiliyorsunuz. 10-10-30 santim. Bu da 4 kiloya kadar olabiliyor. Aslında bu standarda uymanız da gerekmiyor diğer bir şekilde çalışırsanız. Küp uyduların en önemli özelliği bir kutu, pod denen Pico Satellite Orbital Deployer diye geçiyor. Değişik isimler de var. Bunlar roketle uydu arasındaki bir arayüz. Geliştirdiğiniz uyduyu bir kutu içine koymak durumdasınız. Bu kutunun görevi de rokete uydunuz yerleştiği zaman roketteki diğer uydulara ki ana yük oluyor bunlar bahsedeceğim ve de roketin kendisine herhangi bir zarar vermeyi önlemek. Çünkü küp uydu daha düşük nitelikli bir uydu olduğu için. Biz uzay mühendisliği bölümü olarak 1983 yılında kurulduk. 1986 yılında ilk defa öğrenci almaya başladık. İlk mezunlarımızı da 1990 yılında verdik. Ama daha önce de tarihsel gelişimden bahsetmiştim. O yıllarda pek uzay teknolojisiyle ilgili Türkiye'de bir çalışma söz konusu değildi. Dolayısıyla bölümümüz ve öğrencilerimiz işte robotik, elektrik, bilgi yönetim sistemleri, programlama veya uçak mühendisliği gibi konularda çalışmaktaydılar. O konularda projeler yapmaktaydı. Dünyada ve Türkiye'de uzay çalışmalarına yönelik ilginin artmasına paralel olarak bölümümüzde de 90'lı yılların sonunda özellikle uydu geliştirmeye yönelik proje yazma ve gerekli makamlara sunma çalışmaları gerçekleştirildi. Ancak devletin belli yol haritası ve kısıtlı olanakları çerçevesinde aslında 2006 yılına kadar bir destek alma olanağı olmadı. Tabii bölüme isteyerek giren ya da kazayla giren öğrencilerimizin her zaman için bir iş bulma, özellikle uzay teknoloji alanında bir iş bulma gibi bir problemi söz konusuydu. Türkiye'deki özellikle bu BTYK'nın almış olduğu karar doğrultusunda bir takım çalışmaların başlamış olması bizim de çalışmalarımızı uzay teknolojisine doğru yönlendirdi. Öğrencilerimizin de ilgisiyle öncelikle 2000'li yılların başında TürkSat 1B'nin TürkSat'ın da izniyle 1/4 ölçekli bir modelini yapmıştık. Birçok yerde de sergilendi, eğitim için de kullanmıştık. Aslında işte esprimiz de Türkiye'de yapılan ilk uydu olarak ki Topkapı'da sanayide yapılmıştı. Şu an bu uydumuz da bölümümüzün sembolü olarak, tabii artık yeni uydumuz sembol oldu. 2009 yılına kadar bölümün sembolü olarak işlevini sürdürdü. Şu an yine tavanda asılı. 2005 yılında İTÜ PİSAKVİR çalışmasına nasıl başladığımıza değineyim kısaca.
Hocam burası Tango Bravo 2 No. 1 Mike Family. Araya giriyorum. İsterseniz İTÜ PİSAKVİR ile başlamadan önce bir genel kontrol yapalım. Arkadaşlarımızın duymasına problem var mı ses seviyelerinde? Arkadaşlar herhangi bir problem yaşayan var mı?
Burası Tango Alfa 2 Delta Charlie Zonguldak Ruha Bey. Herhangi bir problem yok. Zonguldak devam ediyor.
Tamam. Diğer arkadaşlar da aşağıdan problem olmadığını bildiriyorlar. Eğer problem yaşayan arkadaşımız olursa Tango Bravo 2 No. 1 Mike Romeo @hotmail.com MSN adresinden veya alt taraftan yazarak bana ulaşırsanız, ulaşabilirseniz konferansta sekteye uğratmamış olur. Teşekkür ederim. Hocam buyurun, mikrofon size.
Teşekkürler. 2005 yılında böyle bir konudan bahsedildiği zaman tabii bizim birçok başka çalışmalarımız da var. Ben de bu kağıda bakıp işte 10-10 santimlik 1 kiloluk bir uydu öğrencilerimiz için ve meslekleri için çok ilginç olacağını düşündüm. Tabii hemen başlayalım. Herhalde yapmakta çok zorlanmayız diye düşündüm. Projeye şöyle başladık. Yani bunu bir tür görev olarak aldım. Ve öğretim üyesi arkadaşlara ve de öğrencilerimize genel bir duyuru yaptık. Dedik ki böyle bir proje çalışması gerçekleştireceğiz. Bunun için değişik kurumlardan destekler sağlamaya çalışacağız. Özellikle de üniversitemiz bunu destekleyecek. Gönüllüler aradık açıkçası. Projeye davet etmedik. İşin gönüllülük esasına dayanmasını istedik. Dolayısıyla her kim istiyorsa gelip projede çalışmasını. Bu kapsamda aslında bir iki öğretim üyesi arkadaşımızı zorladım diyebilirim tabii. Destek gerekiyordu. Ama onun dışında öğrenci arkadaşlardan yaklaşık 10-15 kişi gönüllü 2005 Mayıs ayında ilk toplantımıza geldi. Arkadaşlarımız oldukça hevesli görünüyorlardı. Onlardan bir tanesi de şu an benimle beraber Murat Ulusoy. Ondan da birkaç bir şey dinleme olanağımız olacak zannediyorum. İlk toplantımızda yaklaşık 10 kişi kadar vardı. Ondan sonraki toplantılarda 5-6 kişiye düştük ve yaz boyunca bu 5-6 arkadaşımızla çalışmalara başladık. Tabii bir projeyi yapmak istiyorsanız önce bir yapmak istemeniz gerekiyor, gönüllü olmanız gerekiyor, onu görev adetmeniz gerekiyor. Onun dışında da tabii kaynağınız olması gerekiyor. Kaynağınız olmazsa çok fazla ileriye gitmek mümkün değil. Üniversitenin bize destek olacağını biliyorduk ancak bir takım işleri kolaylaştırması bakımından TÜBİTAK'ın da 1001 projeleri başlamıştı. TÜBİTAK'a da 1001 projesi hazırlama sürecine de girdik. 1001 projesi olarak hazırlığımızı yaparken amacımız sadece proje yazmak değildi. Aslında bu uyduyu nasıl yapacağımızı da öğrenmekti. Veya en azından nasıl yapıldığını mevcut bilgi kaynaklarına ulaşarak anlamaya çalışmaktı. Yaz döneminin oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü Ağustos ayı başında proje önerisini ulaştırmamız gerekiyordu. Aslında yönteme çok önem verdik. Arkadaşlarından yöntem konusunda bilgi toplamalarını istedim ve de çok iyi bir çalışma yaptılar. Aslında o aşamada ilk uydumuzun kavramsal tasarımını ve ilk kütle bütçesini de 1 kiloyu geçmemek üzere ortaya koymuştuk. Uydunun bütün bileşenlerini, görevlerini bu konularda kapsamlı bir raporu hazırladık. Projemizi TÜBİTAK'a Ağustos ayında sunduk. Tabii bu arada sadece proje sunmakla kalmayıp bir projeyi gerçekleştirmek istiyorsanız, özellikle ürüne bağlıysa, test altyapınızın da olması gerekiyor. Bir şeyi test etmezseniz bir başarı sağlamanız mümkün değil. Dolayısıyla ne tür test sistemlerine ihtiyacımız olduğunu da ortaya koyduk. Bir kere bir uzay simülasyonu odasına ihtiyacımız vardı. Türkiye'de böyle bir oda yoktu. İleriye yönelik alınması planlandığını biliyorduk. Onun dışında uyduyu testler için yurt dışına göndermemiz maliyet bakımından ve de kolaylık bakımından pek de uygun olmayacaktı. Yurt dışında bu testlerin çok çok pahalıya mal olduğunu da söyleyebilirim. Mesela biz uzay simülasyon odamızı yaklaşık 300 bin euro kadar bir paraya mal ettik. Bu tür uzay testlerinin günlüğünün 100 bin euroya kadar bir maliyet gerektirdiğini burada ortaya koyayım. Yani 3 günlük test ücretine biz bir uzay geliştirme odası elde etmiş olduk. Bu arada yani üniversitede bir takım diğer kaynaklar ve projeler var. Onlardan da yararlanırken TÜBİTAK'tan da haber bekliyorduk. Maalesef 2006'nın sonunda Aralık ayında projemizin reddedildiğini öğrendik. Gelmedi ama en büyük gerekçe projeyi 4 tane uçak mühendisinin sunması olarak gösterildi. Biz de fazla itiraz etmedik bu konuya. Bir tane elektrik elektronikçi arkadaşımızı, bir tane de kontrolcü arkadaşımızı ekledik projeye. Bir de itiraz ettikleri konuların hepsine ben tek tek cevap yazdım arkadaşlarımla beraber. Tekrar verdik. Bu defa projemiz kabul edildi. Başka bir değişiklik yapmadık. 2006 yılının başlarından itibaren de orada dediğim gibi bir temiz oda içerisindeki uzay simülasyon odamızı da devreye almıştık. Onun dışında ben diğer projelerde de yürütücü olarak veya yürütücü yardımcısı olarak çalışıyorum. Üniversitenin bütün altyapısına hakim olmam da bir kolaylık sağladı. Çünkü uzay simülasyon testleri dışında titreşim testi yapmanız gerekiyor. İşte elektronik haberleşme ile ilgili bir takım testlerin yapılması gerekiyor. Tüm bu koordinasyonların sağlanmasıyla diğer testleri de üniversite bünyesinde proje süresi içerisinde gerçekleştirmemiz mümkün oldu. Şimdi biz uydu çalışmasına başladığımızda aslında temel hedefimiz eğitim sürecimize uygulamayı dahil etmekti. O zamana kadar yapamadığımız olanaksızlıklar özellikle bütçe olmaması nedeniyle. Dediğim gibi tek hedefimiz bir uzaya yeterli sistemi ortaya koymak. Öğrencilerimizin de uzay sistemin ki bu bir uydu şimdi planlamasından fırlatılmasına kadar olan süreçte pay sahibi olmalarını, bu konuda bilgi deneyim sahibi olmalarını, bu kapsamda da zaten uydu projelerine başlamış olan ulusal endüstrimize büyük bir katkı sağlamayı temel amaç olarak görmüştük. Yeterli bir sistem. Doğrusu sonuç olarak uydumuz ülkemizin ilk öğrenci uydusu, aslında bunun ötesinde ülkemizin ilk uydusu. Tabii dediğim gibi projeyi yaparken biz pek bu tür şeyleri düşünmedik. İşimizi sadece yapmayı ve başarmayı düşündük. Tekrarlayayım yine, uydumuz 10 santim, 10 santim, 10 santim boyutlarında ve 1 kilo olmak durumundaydı. Bu kapsamda uydumuza bir takım görevler biçmemiz gerekiyordu. Uydunun küçük olması tabii birçok kısıtı da beraberinde getiriyor. Kütle bütçeniz önemli, 1 kiloyu geçemiyorsunuz. Hacminiz kısıtlı. Onun dışında bu sistem içerisinde sağlayabileceğiniz güç kısıtlı. Tabii tüm bunlar içerisinde genellikle diğer projelere de bakarak bir görüntüleme sisteminin uygun olacağını değerlendirdik. Bu düşük çözünürlüklü görüntüleme sistemi, işte VGA bir kameranın uzaya yeterli olması da gerekmiyordu bu kameranın. Tabii uzay simülasyon odamızda testlerini yaparak bunun yeterliğini göstermek bir ön koşul. Bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesi niçin düşük çözünürlüklü kamera kullandınız idi. Bunun tek bir nedeni haberleşme bütçesinin yüksek olmasını engellemek. Yoksa yine çok düşük maliyetli daha yüksek çözünürlüklü kameralar kullanmak mümkün. Diğer görevler bizim eğitim araştırmamızla da ilgili. Yine uydu küçük olduğu için uydunun belli bir yönelim kontrolü sağlanması gerekiyor. Bunun için diğer örneklere de bakarak bir mıknatıs kullanmayı öngördük. Bu çok büyük kolaylık sağlıyor çünkü. Yine diğer görevler olarak uydunun üzerine özellikle MEMS tipi, bu mikro elektromekanik sistemlerden işte jiroskop, manyetometre, ivme ölçer, sıcaklık sensörleri, bunları da yerleştirerek buradaki veriyi de yer istasyonuna aktararak uzay koşulları ve bizim alt sistemler hakkında bilgi sahibi olmak durumları. Bu şekilde projenin amaçlarını özetlemek gerekirse bir, eğitim amacı söz konusuydu. Öğrencileri yetiştirmek dediğim gibi bir uydunun, uzaya yeterli bir uydunun planlamasından fırlatılmasına kadar olan süreçte öğrencilerimizin deneyim kazanmasını sağlamak. Diğer ayağı da bir ürün geliştirme. Özellikle bir uydu sistemi ortaya koymak istedik. Ki çünkü bu uyduların devamı da şu an ikinci bir projemiz de söz konusu. Dolayısıyla bir uydu ve uydu alt sistemi yapısı ortaya koyarak bundan sonraki projelere bir kolaylık sağlamak. Dediğim gibi diğer görevleri de söylersek işte düşük çözünürlüğü görüntü yakalama ve de uydu sağlık verilerinin ve bir takım ölçülen değerlerinin yer istasyonuna aktarılması. Nasıl bir tasarım süreci, tasarım geliştirme süreci işlediğimizden bahsetmek gerekirse sistemimiz şöyle oluyor. Bir uydumuz var, ana sistemimiz. Bunun tasarım bütünleştirmesi, entegrasyonunun yapılması, bir de tabii bir yer istasyonuyla da uydunun haberleşmesi projenin ayaklarını oluşturuyor. Bu kapsamda önce kavramsal tasarım çalışması yapıyorsunuz. Uydunun görevleri doğrultusunda alt sistemlerini belirliyorsunuz. İşte bir bilgisayar ortamında çizimini yapıyorsunuz. Bundan sonra masaüstü model çalışmaları dediğimiz aşama var. Burada uydunun üzerinde kullanacağınız sistemleri gerçek boyutunda değil ama daha büyük boyutlarda irdeliyorsunuz. Bazı geliştirme, deneme çalışmaları yapıyorsunuz ve aslında işin özünü öğreniyorsunuz. Tüm bu bilgi birikimi ve deneyimden sonra gerçek uyduyu üretmeye başlıyorsunuz. Önce mühendislik modeli dediğimiz uçacak olan uyduya benzer bir sistemi ortaya koyuyorsunuz. Aslında birçok çetin testleri de bu model üzerinde geliştiriyorsunuz, deniyorsunuz. Mühendislik modeli aslında bitirdiğiniz zaman uzaya gönderilebilir bir ürün. Ancak biraz yorgun bir ürün oluyor. Çünkü gerek karşılaşacağı yüklerin üzerinde testlere tabi tutuyorsunuz. Dolayısıyla ancak bütün geliştirmeyi tamamlıyorsunuz bu model üzerinde. Mühendislik modelini tamamladığımız zaman uçuş modelini yapmaya başlıyorsunuz. Uçuş modeli aslında mühendislik modelinin birebir aynısı. Ancak mühendislik modelinde bazen pahalı olan, iki kere satın alamayacağınız veya o kadar harcamaya gerek olmayan ürünleri kullanmıyorsunuz. Bunlara bir örnek vermek gerekirse güneş hücreleri. Güneş hücreleri çok pahalı. Bize yaklaşık 30 bin pound'a mal oldu. Dolayısıyla bu mühendislik modeli üzerine hiçbir zaman güneş hücrelerimizi takmadık. Zaten takamazdık da çünkü güneş hücreleri 600'ü kapladığı için 600'deki her bir çıkıntının, girintinin deliğin belirlenmiş olması gerekiyordu. Mühendislik modelini son haline alana kadar da aslında güneş panellerimiz hazır olamazdı, olmadı. Dolayısıyla bunun yerine hep test hücreleri kullandık. Mühendislik modelinde son ana kadar sürekli değişen diğer bir sistem, uçuş modeline de en son takılan anten sistemiydi. Biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz aslında, haberleşme için antene ihtiyacımız var. Uydunun da keza öyle. Uydumuzun bir kutu içerisinde seyahat etmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Uyduyu kutuya koyduğumuzda uyduyla kutu yüzeyi arasında 6,5 milimetrelik bir boşluk var. Bir anteninizin uydu kutunun içine gireceği için bir kere katlanması gerekiyor. Bu katlamanın çok uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Katlandıktan sonra da kutudan çıktıktan sonra uygun bir şekilde açılıp görevini de yapması gerekiyor. Büyük zaman harcadığımız konulardan bir tanesi de bu anten açılma sistemi idi. Şimdi uydumuzda özgür olarak geliştirdiğimiz şeyler neydi diye özetlersem, bir, uydunun üzerinde bir mıknatıs katmanı var. Onun içinde bir güç devresini bir firmayla birlikte tasarladık, geliştirdik. Ancak gelen devre yeterli değildi, bu devreye ek yaptık özgün olarak. Uydunun yönelmesini sağlayan mıknatıs katmanı tamamen proje ekibi tarafından geliştirildi. Anten açılma ekibi tarafından geliştirildi ki İngilizlere de bir sattık bunu. Patentini de içine başvuracağız aslında. Son olarak da aslında uydunun faydalı yükü dediğimiz ana görevini yapan nedir? İşte bir işaretçi devresi var ki şu an tüm radyo amatörlerinin de dinlediği beacon'ımız. O devresi tamamen proje ekibi tarafından geliştirildi. Kameramız hazır alınmakla birlikte, kameranın kendisi $10'luk bir üründür zaten. Kameranın yerleştirilmesi, o ilgili elektronik devrenin yapılması, diğer sensörlerin alınıp oraya yerleştirilmesi, Tüm bunların
üzerinden bilgilerin toplanması.
Murat, sen oradan prozes var.